İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Evet, seçimler geldi geliyor derken artık epeyce yaklaştık. İki ayın altına düştük. Hani askerde bazen tezkere sayarlar, biz de şimdi seçime kaç gün kaldı? İşte 55-54 diye gidiyoruz. Adaylar sahneye çıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi'ne Fatih Erbakan, Zafer Partisi adına Sinan Oğan, Ahmet Özal, yani isimler başvurdular. Bazılarının başvurularda sorun var. Onlarla ilgili uyarılar yapıldı. Tabii kritik başvuru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başvurusu. O da bu saatlerde Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacaktı. Yani bize verilen yayından önceki bilgi, saat 15'te AK Parti ve MHP Sayın Erdoğan için başvuru yapacaklardı. Evet, ittifaklarda son hamleler yapılıyor. Cumhur İttifakı Erdoğan-Bahçeli görüşmeleri sıklaştı. Yani bu tür liderler arasında bazen bazı konular ikinci adamlarla yapılabilir, bazı konular telefonla çözülebilir ama nedense Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan sık sık yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorlar. Demek ki ikinci adamlara veya işte telefonlara çok güvenilmeyecek konularda konuşuyorlar. Bunu öyle anlıyoruz. Millet İttifakı'na gelince krizi buzdolabına koyduk dediler ama gelişmelere bakılırsa yani buzdolabının neresine koydukları belli değil. Yani dip prize koyma durumu var. Orada herhangi bir bozulma yaşanmaz. Ama öyle gözüküyor ki kriz buzdolabının normal bölümüne konmuş. Çünkü gelen açıklamalar henüz tam bir dondurmayı göstermiyor. Meral Akşener diğer liderlerden biraz uzak duruyor. Biliyorsunuz Saadet Partisi'ndeki toplantıda yemeğe katılmamıştı. Arkasından İzmir İktisat Kongresi oldu. Oradaki toplantıya da gitmedi. Yani yardımcısını gönderdi ki o resimde çok fazla gözükmek istemiyor. Sokaklara asılan afişler var. O da dikkat çekici. İyi Parti'nin seçim afişlerini görüyoruz billboardlarda ve iki afiş yan yana konuyor. Bunlardan birisi Sayın Akşener'in Kılıçdaroğlu'yla çektirdiği ve başaracaklarını, birleşe başaracaklarını söylediği afiş. Hemen yanında da Sayın Akşener'in iki belediye başkanıyla olan afiş. Yani o da bir mesaj gibi gözüküyor. Yani Sayın Akşener iki büyükşehir belediye başkanını, yani Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını yanında tutmaya özen gösteriyor. Tabii bu arada Mansur Yavaş'ın bir çıkışı oldu. Yani iki belediye başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı. Diğer liderler, yani altılı masanın diğer ortaklarının başkanları da parlamentoda, yani milletvekilliğine başvurmaları, cumhurbaşkanı yardımcılığını istememeleri ve partilerinin başında olmalarını bir anlamda önerdi. Yani neyse, konu çok. Bugün yine seçimle ilgili önemli bir isimle birlikteyiz. SES Partisi Genel Başkanı Sayın Ayhan Bilgen. Ayhan Bey.
Efendim.
Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun İsmet Bey.
Nasıl gidiyor çalışmalarınız?
Vallahi biz tabii hani bugünlerde tam kuruluşumuzun birinci yılını doldurduk.
Evet.
Yani teşkilatlanma zorunluluğu olan 41 il ve 3'te 1 ilçesindeki örgütlenmemizi tamamladık. Ama kongre sonrası 6 aylık süre zorunluluğu var yine yasada. Evet. Tabii 100 Haziran'ı esas alarak ancak yetiştirebildik. Fakat seçim Mayıs'a alındığı için biz resmi olarak, parti olarak seçime girme imkanına sahip değiliz. Evet. Ama tabii ki siyaset yapmanın tek yolu yani formel açıdan seçime girmek değildir. Evet. Ülkeyle ilgili kaygınız varsa, toplumsal talepler, siyasi iddialarınız varsa bir şekilde sözünüzü söyleyecek ortamları, platformları kurmanız gerekir. Biz de bunun arayışındayız. Hafta sonu MYK toplantımızı yaptık. Farklı yol haritaları kendimizce seçenekler tartıştık. Yani her ne kadar basında böyle farklı bir haber yoğun, yaygın biçimde yayınlansa da şu ana kadar bizim bu anlamda attığımız bir adımımız yok.
Evet. Sayın dinleyiciler, Ayhan Bey isterseniz kısaca bir tanıtalım. Onun için onun önemini daha iyi anlarız diye düşündüğümden bunları söylüyorum. Daha önce Halkın Demokrasi Partisi'nden milletvekiliydi. Daha sonra HDP'den Kars Belediye Başkanı oldu. Tutuklandı, hapis yattı. Daha sonra da hapisten çıkınca Ses Partisi'ni kurdu. Efendim, neden böyle bir partiye ihtiyaç duydunuz? Neden böyle bir çıkış yapma gereğini hissettiniz? Seçmenin tavrı ne oldu şu ana kadar?
Ya burada tabii hani henüz birinci yılımız ve evet, biraz farklı bir siyasi birliktelik inşa etmeye çalışıyoruz. Yoksa Türkiye'deki var olan siyasal hareketler, çalışmaların bir tekrarını, bir yenisini kurmak zaten gereksiz. Bizim iddiamız Türkiye'de kimlik üzerinden siyaset yapmayıp, inançlar üzerinden siyaset yapmayıp, yani Türkiye'nin aslında geçmişten devraldığı kavgaları değil, dünyanın yarınlarda nereye evrildiğini görüp ya da Türkiye'ye yönelik tehdidi, bütün insanlığa dönük riskleri görüp bunlar karşısında bu ülkede yaşayan herkes, hepimiz yani nasıl yeni bir siyaset konsepti inşa etmeliyiz? Biraz bunun tartışmasını yapmak, yani kurucularımız farklı siyasal aidiyetlerden, yani geçmişte işte Alevi hareketi içinde olan da var, daha Kürt siyasetine yakın olanlar var, daha muhafazakar, dindar çizgide olan ya da Türk milliyetçi çizgide olanlar da var. Dolayısıyla hani biraz böyle hani ideolojik bir belki netlik üzerinden bir siyasal duruştan çok toplumdaki kararsız seçmen olarak tarif ettiğimiz seçmen kitlesinin kutuplaşmadan rahatsız, kamplaşmadan rahatsız refleksine hitap edebilir miyiz? Onlara ulaşabilir miyiz? Kaygısıyla yola çıktık. Ya tabii dar imkanlarla Türkiye'de siyasetin, evet, özellikle sermaye finans açısından kuşatılmışlığı karşısında yani sözümüzü söylemeye çalıştık. Yerel toplantılar yapmaya çalıştık. İşte yani sosyal medya imkanlarıyla bir miktar ve fırsat buldukça da konvansiyonel medyada, yani daha çok da bir internet televizyonlarında düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Burada özgün olarak tabii Kürt siyasetinin, Kürtlerin haklı taleplerinin, bunun tırnak içerisinde altını çiziyorum, Türkiye'nin hassasiyetleriyle, Türkiye'nin tarihsel hafızasıyla ve yani yarınlarını birlikte koruyabilmesiyle bir sentezine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ya burada hani genellikle birbiriyle çatıştırılan kavramlara biz biraz farklı bakıyoruz. Örneğin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle bağımsızlığını bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani bağımsızlık mı, demokrasi mi tartışmasını biz sağlıksız bir tartışma olarak görüyoruz. Bir ülke ne kadar demokratikse o kadar bağımsızlığı konusunda da güçlü bir irade koyar. Ya da tersinden de cümleyi kurduğumuzda bir ülke dış manipülasyonlara, operasyonlara, işte küresel kuşatma ve saldırılara karşı ne kadar ortak irade geliştirebilirse o kadar özgürlükleri paylaşır, eşitlikçi bir hukuk düzenini, siyaset düzenini kurar. Bu anlamda belki eski kamplaşmaların biraz dışında bir yerde Kürtlerin de Türklerin de konumlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Evet, aslında önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani dünyada çok hızlı gelişmeler var. Ve bu gelişmeler çerçevesinde belki bunları tartışmak gerekiyor. Yani mesela şu bir haftaya bakacak olursak bile, yani düşünün, İran'la Suudi Arabistan Pekin'de barıştı.
Evet.
Anlaşma imzaladılar. Anlaşma metni İngilizce yazılmadı. Arapça, Farsça ve Çince yazıldı. Aslında evet. Bu son derece önemli. Erdoğan-Putin görüşmesi şu anda Moskova'da, dün yaptılar ilk görüşmeyi ve bütün dünya bunu takip ediyor. Yani ne olacak, ne bitecek, nasıl bir karar alacak diye. Özellikle Amerikalılar Rusya ve Çin'in yakınlaşmasının bölgede yaratacağı sinerjiyi konuşuyorlar ve bunu tartışıyorlar. Efendim yine etrafımızda Amerikan örneğin Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz günlerde Suriye'nin doğusuna geldi. Fırat'ın doğusunda bazı görüşmeler yaptı ki son derece ilginç ki Amerikan Genelkurmay Başkanlarının bu tür ziyaretleri pek alışık. Yani komutanlar, askerler geliyor da Genelkurmay Başkanı düzeyindeki bu ziyaretler pek alışılmış bir durum değil. Tekim Amerika'daki sinir merkezleri açıklamayı Türkiye'ye mesaj olarak yorumluyorlar. Yani bizim normalde bunları konuşmamız gerekmiyor muydu bu seçim atmosferinde?
Evet İsmet Bey, çok haklısınız. Yani bizim de en temel kaygılarımızdan birisi bu. Türkiye'de siyaset ne yazık ki fazla iç çekişmelere, küçük kişisel rekabetlere, partiler arası yani polemiğe fazla odaklanmış durumda. Yani sonuçta bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyadaki gelişmeler hem bu coğrafyaya dönük hesaplar, planlar hem de daha yani Türkiye'yi ve bölgesini aşan rekabetler, hesaplaşmalar doğal olarak bizi de, bölgemizi de, coğrafyamızı da doğrudan ilgilendiriyor. Hem ekonomi politik, hem işte savaş stratejileri, güç dengeleri, bütün bunları yok sayıp görmezlikten gelip hani böyle içeride tencere dibin kara siyaseti yapmak bizce muhalefet değil. Ülkeye evet. Bir katkısı da olmuyor bunun. Bu büyük resimde nerede konumlanmalıyız? Gayet tabii demokrasi, seçim, bunlar önemli imkanlar, insanlığın önemli kazanımları. Tabii ki yani herkes kendi alternatifini, önerisini özellikle de dış politikada, ekonomi politikasında ortaya koyar. Toplum ne istiyorsa onu tercih eder. Ama bizde ilginç biçimde siyasi partiler seçime gidiyorlar. Dış politika ile ilgili cümle kurmuyorlar. Ekonomi politikası ile ilgili cümle kurmuyorlar. Yani sadece işte sen bana böyle dedin, ben sana bunu diyorum modunda bir siyaset. Bu ülkeye büyük bir kötülüktür. Yani bizim evet. Siyasetteki derdimiz yani kişisel olarak işte birinin koltuktan devrilmesi, ayağını tökezleyip düşmesi, onun yerine bizim oturmamız olamaz ki. Yani gemi battıktan sonra ben hangi kameradayım, hangi kattayım, ne alemdeyim çok da önemli değil. Burada önemli olan birlikte bugünkü küresel krizleri okuyup hem ekonomik krizleri hem işte güvenlik politikalarındaki muhtemel süreçleri okuyup ya bu coğrafyayı bir işte sömürgenin pozisyonuna düşürmeden bu halkın, evet. Bu ülkede yaşayan insanların çıkarlarını koruyacak bir siyaset konseptini inşa etmektir. Evrensel değerlerle, insanlığın ortak kazanımlarıyla aynı zamanda kendi çıkarlarımızı sentezleyebilirsek gayet tabii dış politikada farklı eğilimler olabilir. Hangisi bizim yararımızadır? Bu konuda farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama önceliğimizin aslında yani bu dünya okuması üzerine kurulması ve tabii ki küresel kapitalizmin kriziyle ilgili de ya halkların lehine, yoksulların, toplumun geniş kesimlerinin lehine daha ekonomi politikte finans kapitali değil yani daha çok toplum yararını, insanlığın ortak kazanımlarını öncelemektir. Siz demin çok önemli gelişmelere dikkat çektiniz. Bence yani en az onun kadar önemli işte Çin'e karşı Avustralya, İngiltere, Amerika'nın deniz altında nükleer yani ortaklaşma çabaları evet. insanlığa dönük ciddi bir tehdittir. Yine Amerika'da bazı bankaların batması yani küresel sermaye hareketleri açısından önemli işaretlerdir. Yani bu işte çok belki hani es geçildi ama Avrupa'ya uzanan gazın yani yerin altında, okyanusun altında patlatılması yani bir saldırıya uğraması bence çok provokatif şeyler. Yine Karadeniz'deki gelişmeler. Ya bütün bu süreçleri okumadan Türkiye'nin yararını, Türkiye'nin çıkarını, Türkiye'de yaşayan herkesin ve Orta Doğu'nun tüm halklarının yani Kafkasya'da yaşayan halkların da Ermenisiyle, Azerisiyle, Orta Doğu'da yaşayan Arabı, Farsı, Kürdü, Türküyle herkesin çıkarlarını koruyabilmek için dünyanın nereye gittiğini yani ve bizim nasıl bir durumla karşı karşıya olabileceğimizi öngörüyor olmamız lazım. Siyaset geleceği öngörüp hazırlık yapma işidir. Ya onun dışındaki rekabet alanları gayet de bir demokrasinin asgari sınırlarıdır.
Evet. Biraz önce Amerika'daki bankaları söylediniz. Gerçekten çok çok önemli bir şey. Yani küresel kapitalizm Amerika çöküyor mu sizce? Yani bunu böyle mi yorumlamak lazım? Çünkü iki banka var, arkasından gelecek çok sayıda banka olduğu söyleniyor. Tabii bankacılık sektörü tabii batıdaki diğer ülkeleri de muhtemelen etkileyecektir.
İsmet Bey, burada tabii hani farklı belki şablonlar üzerinden okumalar yapmak mümkün. Yani bazıları aslında finans kapitalin sürdürülemezliği üzerine daha çok değerlendirme yapıyor. Evet. Bazıları bunun bir dönüşüm süreci yaşayacağını iddia ediyor. İster birinci olsun ister ikinci olsun sonuçta yani mevcut durumun insanlık açısından riskler içeren, tehditler içeren gelişmeleri bünyesinde barındırdığı çok açık. Yani işte pandemide örneğin işte piyasalar daraldı, pazar daraldı. Doğal olarak yani işte siz pazar imkanını kaybettiğinizde üretebiliyor olmak, sınırsızca üretebiliyor olmak dahil yani bu bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onu alacak, tüketecek eğer potansiyel güç yoksa siz istediğiniz kadar üretme gücüne sahip olun. Yani bu hani bildiğimiz piyasanın gizli eli hikayesine gönderme yapmak evet. için söylüyorum. Ama daha fecisi dünyada adaletsizlik o kadar ciddi boyutta ki yani Amerika'nın eyaletleri arasında, eyaletlerin kendi içinde, kıtalar arasında işte yani aslında potansiyeli bütün dünyaya yetecek Afrika kıtasının hem yeraltı hem yerüstü imkanlarına rağmen içerisinde bulunduğu işte temiz suya erişememek, yani gıdaya erişememek, ilaca erişememek ya bu kader midir? Bu teslim olunacak bir şey mi yoksa biz bütün insanlığın insanca yaşayabileceği koşulları mı savunmalıyız? Kapitalizm bunu sağlayamadı. Yani kapitalizme tepki olarak ortaya çıkmış girişimler, sistemler, evet yanlış yöntemler dolayısıyla başarısız olabilir ama bu kapitalizmin insanlığı mutlu ettiği, mutlu edeceği anlamına gelmez. Ya bir şekilde insanlık hani o meşhur deyimle yani ya bir yol bulacak ya bir yol açacak. Yoksa bu durum hani zenginlerin de rahat edebileceği bir durum değil. Siz evet finansı çok kolay mobilize edebilirsiniz. Yatırım riski bile taşımadan sadece piyasalar üzerinden, borsalar üzerinden spekülasyonlarla rejimleri yani sallayabilirsiniz, devirebilirsiniz, modern darbe tekniklerini geliştirebilirsiniz. Ama sonunda yani bu finansın sadece kendi kendini var etmesi, kendi kendini büyütmesi, geliştirmesi diye bir şey söz konusu değil. Onun için dünya bence yeni bir kapitalist tehditle karşı karşıya. Yani burada muhtemelen parayla ilgili paranın işte kağıt paranın ve altının dönüşümü işte dijital ortamlar ciddi bir tartışma. Yani kimin lehinedir, kimi tehdit ediyor, kimin için yeni fırsatlar mümkün? Bu daha yatay bir dünyaya mı katkı sunacak yoksa yeniden işte finansın kendi gücünü bir daha pekiştirdiği, kendini güncellediği süreçler mi olacak? Bence bütün bunlar aslında yani bir taraftan hani doğru okuma, analiz gerektiren ama bir taraftan da yani bunun karşısında dikkatli insanlığı, yoksulları, toplumu, ezilenleri koruyacak bir söz, bir çözüm, bir model geliştirmekle ilgili. Ya sonuçta işte yani ülkelerin kendi kendine yettiği bir konseptten gittikçe çıkıyoruz. Yani bir ülke tek bir ürünün üretildiği bir tarlaya çevrilmek isteniyor. Evet. Şimdi yani bir ülkenin topraklarını kiralayıp orada sadece pamuk ektiğinizde insanlar pamuk mu yiyecekler? Ya böyle bir küreselleşmenin insanlığın yararına olmayacağı çok açık. Evet, rekabet, daha fazla üretmek, daha fazla satmak açısından o ülkeler açısından yani o üretimi yapanlar açısından son derece akıllıca olabilir. Ama sonuçta yani bir ülkenin, bir bölgenin hatta daha mikro ölçekli söyleyelim yani kırsalda insanların kendi yerel kaynaklarıyla ayakta kalabilmesi, kendi kendine yetmesi en az diğeri kadar önemli ve değerlidir. Onun için de yani ekonomi politiği de, güvenlik politikalarını da, paktları da, bütün bunları bence insanlık ve yani Türkiye'de yaşayan bizler bir daha yeniden düşünmeliyiz, bir daha sorgulamalıyız diye düşünüyorum.
Evet, tabii bütün dünya tabii doğal olarak Amerika'yı tartışıyor. Trump çıkıp diyor ki ben Amerika'da derin devleti bitireceğim diyor. bir taraftan birbirlerine girmiş vaziyetteler. İşte Amerika'da kongre baskını oldu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Evet. Ensesi Kızılların isyanı var. Yani aslında Amerika'da da gelir dağılımındaki bozulmanın bir dışa vurumu herhalde söz konusu o. Amerika bugüne kadar kağıdı boyayıp satıyordu. O da gidiyor yavaş yavaş özellikle bu Rusya-Ukrayna krizinden sonra artık dolardan da uzaklaşma hız kazandı. Belki son Körfez ülkelerinde Çin'in yaptığı petrol anlaşmalarında yerel para biriminin kullanılacak olması Amerika için dehşetengiz bir olaydır. Irak'ta Saddam'ın devrilmesine giden süreç Saddam'ın bu konuda kararlı bir daha doğrusu dolara karşı izlediği politikanın da rolü olduğu hep konuşulmuştur.
Evet.
Neyse. Efendim şimdi seçim var tabii gündemde. Şöyle bir manzara var. Yani açık konuşmak gerekirse. Türkiye'de diyelim ki iki tane ittifak var. Bu ittifaklardan birisini Batı destekliyor deniliyor. Yani açıkça söylemek gerekiyorsa işte Millet İttifakı'nın arkasında Batı olduğu söyleniyor. Hem Amerika hem Avrupa. Bu nereden kaynaklandı? Biraz da Biden'ın seçilmeden önce yaptığı açıklamadan kaynaklandı. Yani biz dedi darbe yapmayacağız, seçimlerde muhalefeti destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı o şekilde yıkacağız diye. Yani biraz müdahale var mı sizce şu anda Türkiye'deki seçimlere dışarıdan?
İsmet Bey, Amerika'daki seçimlere müdahale olmuş da Türkiye'deki seçimlere de olur sanırım. yani dolayısıyla hani her yere müdahale etmekle övünen ülke mağduriyetten şikayetçiyse demek ki dünyada müdahaleler oluyor. Hani kim kime yapıyor, ne kadar yapabiliyor ya da bu müdahaleleri önlemek nasıl mümkün? Nasıl bir siyaset ahlakı, nasıl bir siyaset tarzıyla en azından bu müdahalelerin kapısını kapatıp bunu aslında seçmen iradesine saygı olarak görüp gayet tabii demokratik, eşitlikçi bir yarışı savunmak, yani haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalardan kaçınmak o ülkenin kendi önemli demokrasi sınavıdır. Ama siz bunu şunla telafi edemezsiniz. Yani işte dışarıdan birileri bu sürece öyle ya da böyle yani kaba yöntemlerle, tekniklerle, işte darbelerle ya da daha soft ya da yumuşak işte yöntemlerle yani işte medya üzerinden yani bir şekilde seçmeni etkilemek, kitlelerin psikolojisi üzerinde etki oluşturarak, korku, kaygı oluşturarak yönlendirme yapmanın kendisi demokrasiye dönük en ciddi tehdittir. Yani sadece şekli engelleri, müdahaleleri değil bence yani esasa dair sonuçta özgür yurttaşın sandığa gittiğinde geleceğiyle ilgili umudu, alternatifi, beklentisi neyse bu yönde bir irade ortaya koymasını engelleyen her şey müdahaledir bana göre. Bunu çok geniş yorumlamak gerektiği evet. kanaatindeyim. Siz yani Biden'ın cümlesini söylediniz. Tabii ki yani o son derece dikkat çekiciydi. Ama yani bu konuda bu algının oluşmasının tek sebebi sadece Amerika değil. Ya bizim siyasetçilerimizin de bunda payı var. Evet. Şimdi Ukrayna krizinde yani işte Ukrayna'yı destekleriz demenin ya gayet tabii hani insani açıdan işte savaşa karşı olmak başka bir şey ama iki ülke savaşırken birinden yana saf tuttuğunuzda, tercih yaptığınızda onun dünya politikasında bir okuması var. Evet. Yani ben Ukrayna'nın adeta bir yem gibi yani bir bölgesel savaşın aracı haline getirildiğini düşünenlerdenim. Yani orada savaş ortamı kuruldu. Şimdi Ukraynalılar başladıkları savaşı bitiremiyorlar. Savaşları başlatmak kolaydır ama bitirmek kolay değildir. Yani bitirmek isteseniz de bitirilmesine izin vermeyen neredeyse bir irade var. Yani biz işte hani bu savaşı öyle ya da böyle bitirecek bir pozisyona fırsat vermeyiz. Bu savaş devam etmelidir diyen bir eğilim. Biz bunu İran-Irak savaşında gördük.
Evet.
Yani sonuçta dünyada başka çatışmalı bölgeler, iç savaşlar ya da işte etnik, inançsal savaşlara baktığınızda bunların arkasında ciddi ekonomik çıkar hesaplarının olduğunu, ciddi biçimde aslında yani büyüklerin kendi aralarındaki hesaplaşmalar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yani bir siyasetçi Türkiye'de yani yarınlara dair, ülke yönetimine dair en kritik konumda olacak, pozisyonda olacak ve yani Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yani kuracağı ilk cümle, ana cümle bu olacak. Bu doğal olarak sizin söylediğiniz tartışmayı beraberinde getirir. Yani şunu söylese ben anlarım. Hani yani Rusların işte Ukrayna'ya girişine tepki gösterse ya da işte yani Ukrayna savaşının bitirilmesine dair çabalara taraf olacağız, müdahale edeceğiz dese buraya kadar anlarım. Bunlar farklı düşüncelerdir, farklı yorumlardır. Ama yani savaşta taraf olmak ne demektir? Ne adına, niye taraf olacağız? Yani ben hani çok böyle tarihsel göndermelere bu hani güncelden uzaklaşmak istemem ama yani önümüzde iki tane örnek var. Birisi Birinci Dünya Savaşı, birisi İkinci Dünya Savaşı.
Evet.
Yani bizim İkinci Dünya Savaşı'na girmiş olsaydık yani pozisyonumuz ne olurdu? Yani kaybedenle birlikte olmak açısından söylüyorum. Ya da işte ne kadar insanımıza, ne kadar işte altyapı ya da işte o döneme kadar Cumhuriyet'in kazanımlarına dönük koruyucu bir ihtimal doğardı. Ya da işte Birinci Dünya Savaşı'na neden, nasıl sokulduk? Yani bütün bunlara baktığınızda yani dünyadaki yani küresel kavgaların, savaşların kolayca aktörü haline getirilmenin hem bağımsızlık açısından hem gerçek insan güvenliği, toplum güvenliği açısından riskleri ortada. Ya burada hani dünya böyle görmek istiyor bizi. Evet, dünyayla barışık olalım ama bizim çıkarlarımız nerede durmayı gerektiriyorsa, ne yapmak daha insani ise orada duralım. Yoksa yani baskıya, tehdide boyun eğdiğinizde bunun sonu yok. O zaman hamaset yapmayacağız. Yani işte bağımsız Türkiye gibi son derece kulağa hoş gelen yani sözleri sadece siyasi argüman olarak kullanmayacağız. Bağımsızlık dediğiniz şey yani ekonomik bağımsızlıktır. Bağımsızlık dediğiniz şey yani işte uluslararası ilişkilerde, güvenlik politikalarında ülke çıkarlarınızın gerektirdiği iradeyi ortaya koyabilmektir. Yoksa yani her baskıya boyun eğerseniz o zaman yani ister istemez sizin tarif ettiğiniz algıya sebebiyet vermiş olursunuz.
Evet, yani bir de özellikle yani bugüne kadar tabii yani bizim yaşımızdakilerin gördüğü bir olay var. Yani özellikle Batı almadan vermiyor yani. Önce alıyor, sonra veriyor. Ne verecekse, destek verecekse de öyle veriyor. Yani siz örneğin mesela ben çok garipsedim. Ünal Çeviköz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı ve özel olarak oraya oturtuldu. Biliyorsunuz parti meclisinde seçilmeye çalışıldı. Delege evet demedi. Delege evet deseydi eğer, yani parti meclisine girebilseydi dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı olacaktı. Parti meclisine giremeyince dış politikadan sorumlu genel başkan danışmanı oldu. Bir anlamda o planlanan görevi üstlendi. Şimdi açıklaması var. İsveç'in NATO üyeliğini kolaylaştı hemen diyor. De onay vereceğiz diyor. Rusya'ya diyor NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız diyor. Yani Batı'yla ilişkilerimizi diyor yeniden eski haline getireceğiz tarzında açıklamalar. Şimdi seçim öncesinde bu açıklamalara niye ihtiyaç duyarsınız? Veyahut da bununla nereye gitmek istersiniz? Tabii insan ister istemez soruyor, tartışılıyor.
Evet, haklısınız gayet tabii. Yani burada yani NATO'nun genişleme konseptinin yani bizim için ifade ettiği anlam ne olabilir? Yani bizim için mi genişliyor? Bizim bunda bir yararımız var mı? Yoksa tam tersine yani çatışma alanının tam ortasında yani iki süper gücün ya da iki büyük devletin çatışma platformunda kalmak bize ne kazandırır? Ya ben çok net biçimde Türkiye'nin önümüzdeki dönemi de yani bu anlamda Türkiye'ye hazır asker rolü yüklemek isteyecek aktörlerin yani ucuz askeri olmamakta görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir denge politikasını yürütmeyi başarmak zorundayız. Evet, hani meydan okuyalım, savaşalım, bütün dünyaya kılıç kuşanalım falan demiyoruz. Ama sonuçta bu coğrafyanın bir yararı olmayan ki savaşlar zaten küresel ölçekte halkların yararına şeyler değildir. Dolayısıyla da bu anlamdaki çatışmalara bizi kurşun asker pozisyonuna getirecek yaklaşımlardan bence geri durulmalı. Bu konuda Türkiye ne kadar kendi ayakları üzerinde dursa, kendi öz iradesiyle bir dış politika ortaya koyabilirsiniz. koyabilse bu hepimizin yararınadır. CHP'linin de AK Partili'nin de, yani burada hani Kürt'ün de, Türk'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de, bu coğrafyada yaşayan herkesin yararınadır. Herkesin onurudur, herkesin saygınlığıdır, herkesin özgürlüğüdür. Ya bizde ne yazık ki diplomatların bir kısmı, İsmet Bey, bu çok yaygın bir yaklaşım. Yani insanlığın ortak kazanımı olan değerleri savunmakla, yani bunlar evet daha çok batıda ortaya çıkmış olabilir ama yine bedeli ödenmiş şeylerdir. Yani Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı değerler ya da işte parlamento gibi kurumlar, işte özgür seçim, bütün bunlar tabii ki insanlığın ortak kazanımları. Bunları önemsemeliyiz ama bunları önemsiyoruz diye ya bu coğrafyadaki hesaplaşmaları, tehditleri yok sayalım, görmezlikten gelelim. Hani yani işte güvenlik blokları büyüdüğünde, işte bizi de içine alan bir vakuma dönüştüğünde bunun ortaya çıkartacağı riski, tehlikeyi görmezlikten gelelim. Romantik bir okuma yapalım. İşte yani Batı sadece barış istiyor, Batı sadece insan hakları, özgürlük istiyor deyip kendi kendimizi mi kandıracağız? Yani dünyada engellenmeyen savaşlar nereye oturacak? Yugoslavya nasıl parçalandı Avrupa'nın ortasında? Yani işte Libya'da, Suriye'de...
Irak, bir milyon insanı öldürdüler. Irak'ı düşünün yani. Niye öldürüldü? Kimyasal silah dediler, kitle imha silahı dediler. Yani bir gram bile bulunmadı. CIA bizi yanıltmış. Peki ölen insanlara ne olacak? Onun bedelini kim ödeyecek?
Evet tabii. Yok. Ya dolayısıyla burada hani bir hani temenniyle siyaset olmaz. Evet. Hani bizim dünya okumamızda hani şey olabilir. Biz Avrupa'yı orada görmek istiyoruz. Bütün dünyayı, insanlığı orada görmek istiyoruz. Bizim istememiz başka bir şey. Real politik başka bir şey. Evet. Sonuçta dünyada demokrasiyi, insan haklarını en çok savunan ülkeler aynı zamanda en çok silah üreten ülkeler. Bu bir çelişki değil mi? Yani insan haklarını savunmak için mi silah üretiyorlar? İşte dış ticaretlerinin içerisindeki silahın payı en büyük kalemi oluşturuyor. Bu hümanizmin bir eseri mi? Yoksa bir taraftan yani hümanist söylemler kurup ama öbür taraftan da yani basbayağı bildiğiniz halkları birbirine kırdırma stratejisi oynanmıyor mu? Bu kadarını bir diplomatın görmemesi, bilmemesi mümkün mü? Yani bir tarih okumanız varsa, bir dünya okumanız varsa en azından bu gerçekliğin farkında olursunuz. Çözümünüz farklı olabilir, tercihiniz farklı olabilir ama bunun hiç yokmuş gibi davranırsanız tehdit yok, tehlike yok. Yani bize oradan sadece demokrasi ve insan hakları ihraç ediliyor gibi bakarsanız vallahi o zaman hani söylenecek çok söz kalmıyor.
Vallahi ben son dönemde demokrasi ve insan hakları lafını duyduğum zaman hemen irkiliyorum. Çünkü yani yakın tarihimizde Irak'ta aynı yöntemle demokrasi insan hakları dedi. Libya öyle dendi. Suriye'de öyle denmişti. Yani demokrasi ve insan hakları diye diye milyonlarca insanın perişan olması, öldürülmesi. Yani yazık yani. Ben özellikle Orta Doğu'da çok dolaştım. Libya'da çok dolaştım. Yani bir o gün eski günleri bir şimdiye baktığım zaman kesinlikle yani eskiden daha iyi bir durumda değil, hatta çok çok daha kötü bir durumda. En başında da güvenlik geliyor. İnsanlar sokakta rahat dolaşamıyorsa onun insan hakları, demokrasisi nerede kalıyor bilemiyorum. Neyse. Evet Ayhan Bey, gelelim şimdi kritik soruya. Seçime 2 aydan az bir süre kaldı. Tabii siz de bir partisiniz, sizin de görüşleriniz var. Önümüzdeki günlerde tavrınız ne olacak?
Ya biz tabii bir kere hani seçime girme hakkımızı elde edebilseydik, evet. Yani tercihimiz gayet tabii yani kendimiz en azından yeni emeklemeye başlamış olsak da bir biçimde sokakta kendi sözümüzü söylemeye çalışmak, daha çok orta vade, uzun erimli siyasete belki altyapı oluşturacak bir zemin yoklamak olurdu. Ama bugün evet. itibariyle bu oldukça zor gözüküyor. Dolayısıyla hani bir tercih yapmak zorunda kalırsak, yani evet. bunu bugünden söylemem belki çok şık olmaz ama bir tercih yapmak zorunda olursak bizim önceliğimiz, yani kimin kaç vekil aldığı, kimin bakan olduğu, kimin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı değil. Bunlar evet. bizi ne heyecanlandırıyor ne de çok önemsediğimiz şeyler değil. Biraz önce çerçevesini çizmeye çalıştığımız dünya gerçekliğini, okuduğunu hissettiğimiz ve bunun karşısında en azından duyarlılık ortaya koyacağını, doğru strateji ortaya koyacağını düşündüğümüz yani tarafı tercih edebiliriz. Bu iki şeyin üzerine kurulu bizim açımızdan.
Yani bunlardan önceliğiniz sonra Türkiye mi olacak?
Ya gayet tabii yani Türkiye'nin özellikle dış politikası. Ben evet, seçimlere dış politikanın damga vuracağını düşünenlerdenim. Yani dünyadaki gelişmeler, biraz önce sizin benim paylaştığımız gelişmeler karşısında dikkatli, doğru strateji geliştirebilecek bir aklın yani gayet tabii egemen olmasını hepimiz istemek zorundayız. Yoksa bir maceranın bedeli, faturası çok ağır. İşte Suriye'de bunu görüyoruz. Hem komşumuz evet, bedelini ödüyor, hem biz bedelini ödüyoruz. Yani mülteci karşıtlığı yapmak kolay. Ama Suriye'de neden bu resim var? Neden savaş bitirilemiyor? Biz bu savaşın nasıl tarafı olduk? O vesayet süreçlerinin neden tarafı haline getirildik? Resmini okumamız gerekiyor. Tıpkı işte 91 ve sonraki 99 süreçlerinde Irak'ta işte önce denenip sonra vazgeçilen, sonra bir daha denenen sürecin bir benzeri Suriye'de deneniyor.
Evet.
Dolayısıyla burada bu gelişmeleri doğru okumadan, bunlarla ilgili yani ülkenin yararına olan yani politikayı ortaya koymadan Ahmet Mehmet tartışması yapmak, amblem tartışması yapmak yani bence büyük resmi görmemektir. İkinci önemli nokta, yani evet, başka şeyleri çok saymayayım, sıralamayayım ama ekonomi politikası. Ya biz çok net biçimde başından beri pandemi dolayısıyla dünyanın yani bu kapitalizmin krizi olarak okuduğumuz sürecinden en az zararla çıkabilmek için mutlaka güçlü bir planlamacılığa, planlamaya dayalı ekonomi politikasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yani dünya iki büyük kriz, geçmişteki yani ya da en azından savaşlar dönemindeki krizler diyeyim. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki büyük buhran ve sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasına baktığımızda şunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte görece yani plancılığa daha açık olan Keynesyen politikalarla Birinci Dünya Savaşı döneminden hani tırnak içerisinde karlı çıktı. Ya da işte Almanya harabeye dönmüş bir ülkeden bugün dünyanın büyük ülkelerinden birisi olmayı noktasına gelmesini planlamacılığa borçludur. Dolayısıyla hani daha ötesini söylemek istemiyorum. Hani buradan lütfen kimse böyle hani sermaye düşmanlığı, yatırım düşmanlığı, üretim düşmanlığı falan algılamasın ama krizler güçlü planlamayla yönetilirse toplumun ortak yararı korunur, gözetilir. Yoksa gücü yeten yetene bir düzen kurarsınız. Gayet tabii sermaye hani her an istediği anda elini çeker, alır başka bir yere gidebilir. Ama buradaki emek, buradaki alın teri, bu coğrafyanın üretim gücü, hayvancılığı, tarımı ya da başka bir takım sektörleri gidecek bir yere sahip değil. Ya bu insanları burada yaşatmak, insanca yaşamak, onurluca yaşaması konusunda bir planlama yapmak zorundasınız. Kentleşmeden yani tarım politikalarına kadar, turizm stratejilerinizden yani bütün sayabileceğimiz alanlara kadar yeniden bir planlamaya ihtiyacımız var. Bu güçlü planlama buyurgan olmak zorunda değil. Yani illa hani devlet ekonomisi gibi uç bir tartışma yapmak zorunda değiliz. Hiç olmazsa yönlendirici planlama.
Karma bir ekonomi olabilir belki, özel sektör, kamu.
Evet. Tabii ki yani en azından doğru yönlendirme yaparsınız. Yani işte küresel tekellerin şekerle ilgili planına çiftçinizi, köylünüzü kurban vermezsiniz. Dersiniz ki benim buradaki ihtiyacım işte bu üründür. Ben bunu ekiyorum, bunu dikiyorum. Senin küresel çıkarların değil, bu topraklarda yaşayan Anadolu insanının çıkarları benim önceliğim. Bu da bunu gerektiriyor. Enerji politikasında da, ulaşım politikasında da işte yani o planlamanın toplum yararına olma ihtimali sermayenin kendi çıkarını gözetmesi karşısında bence daha hani görece tercih edilecek bir şeydir. Dolayısıyla bizim ikinci önceliğimiz ekonomi politikasıdır. Yani burada özelleştirmenin, taşeronlaşmanın ne kadar büyük risk oluşturduğunu depremde gördük. Yani enkazlara müdahale edecek belediye personeli yok. Belediyeleri ayırmadan söylüyorum. Yani CHP'lisi, evet, evet, AK'lisi ayırmadan söylüyorum. Niye? Çünkü belediyelerin artık kadrosu kalmadı ki. Şirketlerden hizmet satın alıyor. Şimdi hizmet satın almanın karlı olduğunu, verimli olduğunu sanırsanız kamu yönetimini mutlaka kalitesiz, verimsiz, işte zarara sebebiyet veren bir mantıkla mahkum ederseniz, yani şirketlerden hizmet almışsınız. Depremde şirket personelini size tahsis etmek zorunda değil. Ekipmanını, araçlarını size tahsis etmek zorunda değil. Dolayısıyla da burada yani ister doğal afetleri düşünün, ister pandemiyi düşünün ama sonuçta Türkiye'nin yeniden kamu yararını merkeze koyan bir planlamacılığı masaya yatırması gerekiyor. Bizim gelecekle ilgili, yarınlarla ilgili iki önemli gündemimiz bu. Bu iki gündem konusunda kimin programında güçlü, güven verici, ikna edici bir irade, tutarlı bir irade olursa biz bunu parti kurullarımızda tartışırız, değerlendiririz ve yani bizim öncelikli karar alma gerekçemiz bu olur.
Peki bu konuda tabii şöyle yapmışsınızdır. Yani şu anda iki tane ittifak var. Onların da işte görüşleri de yavaş yavaş çıktı. Peki burada yaklaştığınız birisi var mı hiç? Yani en azından daha yakın olduğunuzu düşündüğünüz.
Yani burada tabii ki yani şunu hani bir kere ortaya koymamız gerekiyor. Siyaset mümkün olanın sanatıdır. Yani burada bizim arzularımız, bizim temennilerimiz nasıl dünya okumasında hani mutlaka gerçeklikle örtüşmüyor olabiliyorsa işte Avrupa ya da başka ülkelerle ilgili okumalarımızda, iç politikada da burada yani ben arzu ederim ki benim partim en büyüğü olsun, herkesi ikna etsin, tam evet, benim çizgimde insanlar tercih yapsın ama bu realite değil, bu gerçeklik değil, benim temennimden ibaret. Var olanlar üzerinden baktığımızda yani ben en azından şunu yani görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani altılı masadaki partiler yani ne yazık ki kendi içlerinde son derece nitelikli siyasetçiler, kaliteli, hassas, duyarlılığa sahip siyasetçiler, parti liderleri olmakla birlikte temel politikaları bir kere tartışmaktan kaçındıklarını düşünüyorum ben. Yani metinleri, yayınladıkları kısa metinleri de okudum. Büyük metinleri de o hani yani
kitapçıkları,
sayfa bilmem kaç bin başlık falan filan, onları da okudum. Ya şimdi ekonomi politikasında ve dış politikada netleşmedikçe diğer söylediğiniz lafların hepsi havada kalır, boşlukta kalır. Yani siz Suriye konusunda ne dediğinizi çok net söyleyeceksiniz. Şimdiye kadar yapılan yanlışlarla ya yüzleşeceksiniz ya da diyeceksiniz ki hayır, şimdiye kadar yapılanlar doğruydu. Doğruysa vallahi o zaman siz alternatif değilsiniz, kusura bakmayın. Evet. Ya da işte ekonomi politikaları, cari açığa dayalı kalkınma, özelleştirme politikaları doğruysa doğrudur, değilse değildir. Ya şimdi yanlış deseniz işte oradaki partilerden birisi gocunuyor, inciniyor. Suriye politikası ile ilgili eleştiri yapsanız birisini yıpratmış oluyorsunuz. O zaman ne olacak? Biz ekonomi ve dış politikada hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ortaya karışık bırakacağız. Buradan ülke yönetimi çıkaramazsınız. Yani bu benim hani arzu ettiğim, sevindiğim, mutluluk duyduğum bir resim değil. Ben isterim ki iki ittifak da ekonomi politikasında ve dış politikada ortaklaşsınlar. Yani aklın yolu bu anlamda birdir. Dünyayı doğru okuyalım hep birlikte. Ekonomik ihtiyaçlarımızı doğru öngörelim. Sonrasında iç politika rekabeti yaşayalım. Diyelim ki işte filanca daha yetenekli, daha tecrübeli, daha birikimli, daha dürüst, daha iyi yönetir. Bunun yarışını yapalım. Ama yani daha temel dış politika ve ekonomi politikasında bir ortak, net tutum ortaya koyamazsanız, yani yarın kazansanız bile ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Yani bir tarafta CHP'nin içerisinde kamulaştırmayı savunanlar, öbür tarafta yani bir partner parti özelleştirme yanlısı. Suriye'de bir tarafta yani işte Esad'la görüşelim ve bir an önce bu savaşı bitirelim diye işte ortaya koyulmuş çaba var. CHP'liler de geçmişte sonuçta bu tip girişimlerin içerisinde oldular. Diğer tarafta hayır biz yani işte Şam'a kadar gideceğiz, şuraya kadar, buraya kadar gideceğiz politikası. Şimdi ikisi birlikte nasıl olacak? Bir politikanın İsmet Bey doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmak için önce tutarlılığını sağlamamız lazım. Evet. Bir şey tutarlıysa doğru ya da yanlış olabilir. Tutarlı değilse o yanlışlanamaz da doğrulanamaz da. Yani üzerinde konuşma bile yapamazsınız. Kiminkinin üzerinden konuşacağız? Hangi partinin ortaya koyduğu konsept üzerinden biz polemik yapacağız ya da sorgulama yapacağız? Yani bu bile mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yani burada hani bu tip konularda en azından hani durumu idare etme değil, net, açık tartışma yapıp evet herkes bulunduğu yerden bir adım geriye gitmek zorunda kalabilir. Yani Sayın Davutoğlu da Suriye politikası ile ilgili geri adım atmak zorunda kalabilir. Sayın Babacan da ekonomi politikasında bir adım geri atmak zorunda kalabilir. Onu bilmem ben. O onların kendi iç tartışmasıdır. Ama sonuçta herkes durduğu yerde duracak. Kimse burnundan kaldırmayacak. Herkes kendi yaptığını mutlak doğru olarak tarif edecek ama birlikte resim vereceksiniz. Ya böyle bir şey olmaz. Yani bu toplumda da güven oluşturmaz bir kere. Yani insanlar haklı olarak derler ki ya bunlar en kritik anlarda bir krizle karşılaştığımızda karar alamazlar. Yani bırakın yanlış kararı, doğru kararı, karar alamazlar. Yani burada ben hani bir biçimde bir yöntem yanlışı olduğu kanaatindeyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun çabaları değerlidir. Yani kendince Türkiye'de daha geniş bir konsept kurmayı, belki eski dar yorumlardan çıkacak bir siyaset geliştirmeyi hedefliyor olabilir ama bir yöntem sorunu olduğu kanaatindeyim. Ben temel sorunların halının altına süpürmek yerine yüzleşilmesi, konuşulması, tartışılması ve öyle bir ortak aklın inşa edilmesinin ittifaklar açısından zorunlu olduğunu düşünüyorum.
Tabii şimdi Sayın Kılıçdaroğlu efendim şeyi eleştiriyor. AK Parti iktidarını eleştiriyor. Şimdi bu eleştirilerinde iki temel nokta var. Yani Türkiye'de de en çok tartışılan birisi izlenen Suriye politikası, ikisi de ekonomi politikası. Şimdi biliyorsunuz 2000'li yılların başında yani Ali Babacan en uzun süre ekonomi bakanlığı yapmış olan politikacı şu anda Türkiye'deki. Ve bu ekonomik politikasının bir anlamda mimarı. Ha geldi duvara tosladı. Ayrı bir iş. Ama bu politikanın mimarı. Sayın Davutoğlu da Suriye politikasının mimarı. O günleri ben sıcak sıcak yaşadım. Daha sonra Şam'a gittim. Sayın Esat'la konuştum. Sayın Davutoğlu'nun o meşhur Şam'a gidip akşama kadar beklediği o günleri onlardan da dinledim. Günün birisinde bunlar ayrıca yazılıp hatta soruşturmada açılır mı bilmiyorum. Türkiye açısından bu değerlendirilir mi bilmiyorum. Ama yani bu iki partinin iki tane sorumlusu var AK Parti'nin en çok eleştirilen noktalarında. Ve bunlar da şu anda muhalefetin omurgasını oluşturuyor. Yani eleştirseniz kendiniz eleştireceksiniz. Yani bir tuhaf bir durum var sanki.
Evet, yani burada bence toplumda yani bizim bu kadar net açık gördüğümüzü görüyor, hissediyor ve yani bir netleşme istiyor. Gayet tabii evet. İktidar yani 20 yıl yönetmişse ve ya Türkiye'nin dış politikada, ekonomide sorunları varsa bunun sebebi küresel nedenler de, bölgesel nedenler de olsa iç politik boyutları vardır. Ama yani iktidar eleştirisi yani sadece iktidarın yaptığı yanlışları saymakla olamaz ki. Siz evet. Ondan daha iyi bir alternatif ortaya koyacaksınız. Dış politikada Türkiye'yi daha iyi bir yere getireceğinize dair ve ekonomi politikasında daha toplumun ortak yararını merkeze koyan çözüm önerileri geliştireceğinize dair güven vermeniz lazım. Dolayısıyla bunlar tercih gerektiriyor. Politik evet. Tercihler gerektiriyor. Politik tercih yapmadan yani öyle de olur, böyle de olur, işte sen de olduğun gibi ol, sen de olduğun gibi ol. Hayır, yani elbette inançlar, kimlikler herkesin kendi tercihidir. Herkes kendisi olmalıdır. Ama politik tercihler başka bir şeydir. Yani evet. Hem özelleştirme yanlısı hem özelleştirme karşıtı olunabilir mi? Hem Suriye'de aktif müdahil savaşın tarafı hem de işte hani yurtta sulh, cihanda sulh birlikte olabilir mi? İkisi birlikte olmaz. Yani bunlarda hani bir tercih yapmanız gerekiyor. Ben yani bu tercihleri yapmaktan kaçınılarak birlikte olmanın çok daha riskli olduğunu düşünüyorum. Oysa bununla yüzleşseniz, tartışsanız belki bir orta yol bulabilirdiniz ama belli ki yani bu konuda mesafe alınmıyor, alınamıyor. Alınamadığı için de ortaya güven verecek bir alternatif konulamıyor. Bu da bence siyasetteki en önemli tıkanıklığımız.
Evet. İki tarafında, iki ittifakında bir sürü aslında netleşmesi gereken noktalar var galiba.
Evet,
Ayhan Bey, bir de son zamanımızın da sonuna yaklaştık. Şöyle bir tartışma var. Yani birileri Türkiye'de kaosa oynuyor diyor. Yani seçimde o da kazansa, bu da kazansa bir kaos plan. Siz böyle bir şeye inanıyor musunuz? Yani önümüzdeki günlerde bir Türkiye'de bir kaos çıkarma çabaları hissediyor musunuz?
Valla İsmet Bey, dünyaya baktığımızda hani o biraz önce konuştuğumuz dış müdahaleler zaman zaman bu yönteme başvurmuşlar. Yani ülke içinde ben yani bunun hiç kimse tarafından tenezzül edilecek, tercih edilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya burada hem partiler çok dikkatli olmalılar, sorumlu hareket etmeliler, provokasyonlara, bu tip tuzaklara prim verecek yaklaşımlardan kaçınmalılar. Hem de yurttaş bu konuda uyanık olmalı, halkımız, hepimiz dikkatli olmak zorundayız. Yani burada hani normal yollarla gerçekleşmeyen, kendi olağan mecranda yani başarılamayan değişimin olağanüstü yöntemlerle, operasyonlarla başarılmaya çalışması elbette risktir. Yani bunun işte geçmişte Gürcistan örneğini biliyoruz, evet. Ermenistan örneğini biliyoruz. İşte yani Sovyetlerin batı kanadındaki Avrupa sınırındaki ülkelerde, Belarus'ta, başka ülkelerde yaşananları, Ukrayna'da yaşananları biliyoruz. Dolayısıyla hani bunlar çok böyle olmaz diyeceğimiz şeyler değil. Hani seçimde olmuyorsa başka türlü olur. Bir şekilde oldururuz. Yani iç kargaşa çıkartırız, kaos çıkartırız diyen bir irade, bir akıl ne yazık ki dünyada var. Ama yani bu hani teslim olunacak bir şey değil.
Evet.
Bu yani boyun eğilecek bir şey değil. Olsun da nasıl olursa olsun deme hakkımız yok. Turuncu devrimlerin bedelini gördük. Arap Baharı'nın bedelini gördük. Tabii ki değişimden yanayız. Tabii ki demokratik değişim, halkların yararına değişim demokrasinin gereğidir. Ama yani bunu işte öyle ya da böyle yaparız. Yani darbeyle de yaparız, iç karışıklıkla da yaparız, halkı sokağa döker yaparız diyen yaklaşımın kesinlikle net biçimde karşısında olmalıyız. Yani bir şeyin amacı ulvi ise yöntemi de ona uygun olmak zorunda. Yani kaosla, işte provokatif işlerle yani bir müdahaleye asla kimse fırsat vermemeli.
Evet, Türkiye'nin tabii bu konuda çok ciddi bir sağduyusu da var ve bu tür konularda çok yani çok kritik anda hemen tavır alabiliyor. Ama tabii yani provokasyonların önünün arkasında geçilmiyor. İran'da yaşanan olayları yakın zamanda hatırlarsak yani 500'ün üzerinde ölüden söz ediyoruz, sivil ölümünden ve yani bir başörtüsü bahane gösterildi ama herkes onun başörtüsü olmadığını biliyor. Yani bir operasyon yürütülmüştü. Başörtüsü tartışması. Çünkü görüntüler de var. Kimse ona bakmıyor yani. Sosyal medyadan o kadar çok yalan ve dezenformasyon yapılıyor ki yani insanlar da niyeyse onlara inanmaya meyyal bir durum var. Yani bilmiyorum, bunu tabii ülkeyi yönetenlerin de yani insanlar niye bu tür şeylere inanmaya meyyaldır? Niye öyle bir eğilim içerisinde, bunu ölçüp biçip tartması gerekiyor herhalde.
Evet, haklısınız. Yani bu konuda bu coğrafya her halükarda dikkatli olunmanın zorunlu olduğu, var olmak için, ayakta kalmak evet. için çok dikkatli olmanın zorunlu olduğu bir coğrafya.
Evet. Evet, süremizin sonuna geldik Ayhan Bey. Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen. Çok teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Diyorum. Evet. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Seçime yaklaşıyoruz. Giderek ortalık hareketleniyor. Saflar belirleniyor. Önümüzdeki günler ne gösterecek? Bakacağız. Ancak henüz daha tam oturmamış bir durum var. Yani her an her şey olabilecek diye tahmin ettiğimiz bir durum var. Yeni yeni gelişmeler yaşayabiliriz. Temaslar sürüyor. Yani... hani derler ya, her gün sabah kalktığımızda yeni bir durumla meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Özellikle biz gazeteciler yani artık olaylara yetişmekte zorlanır olduk. O nedenle bakıyoruz, izliyoruz ve kulislerimizi, bilgilerimizi sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.